Yolda yürürken evde hep olanlara bir anlam vermeye çalıştı. Ama açıklama bulamıyordu bir türlü. Geçmişiyle ilgili olarak tutsak düştüğü için mi sorguya çekiyorlardı Abu Talib'i? Ama bunun hesabı çoktan verilmişti. Peki o değilse neydi? Yedigey'in bütün neşesi kaçtı. İki kaşık aldıktan sonra erişte çorbasını kenara itti. Saate baktı, 2'ye 5 vardı. Madem saat 2'de gelmesi istenmişti, tam 2'de gitmeliydi. Evden çıktı, şeflik binasının önünde Abilov bir ileri bir geri tur atıyordu. Zavallı, ezik, acınacak bir görünüşü vardı. Ne oldu şefim? Abilov korka korka kapıya baktı, bu sırada dudakları titriyordu. Felaket, felaket Yedike, Kutlubayev'i gözetime aldılar. Neden, ne yapmış ki? Evinde yasaklanmış bir takım yazılar bulundu. Hani akşamları oturup yazardı ya, hepimiz ne yaptığını biliyorduk. Abu Talip bunları çocukları için yazıyordu. Bilmiyorum ben. Kimin için yazdığını aklım ermez. Benim hiçbir şeyden haberim yok. İçeride seni bekliyorlar. Durak şefinin küçücük çalışma odasında Yedige ile aynı boyda, belki ondan daha genç gösteren, 30 yaşlarında fırça gibi saçları kısacık kesilmiş, kocaman kafalı tıknaz bir adam oturuyordu. Durmadan bir şeyler yazmaktan olacak, iri delikli etli burun kanatlarına ter basmıştı. Yedige içeri girdiğinde geniş alnını buruşturdu, mendiliyle burnunu sildi. Onunla konuştuğu sürece terleyen burnunu ikide bir de silecekti. Adam, Kazbek marka sigara kutusundan upuzun bir sigara çekti, bunu ellerinin arasında yuvarlayarak yumuşattı, tutuşturdu, kapıda dikilen Yedige'ye Akdoğan bakışlı, aydınlık sarımtırak gözlerini çevirerek kısaca otur dedi. Yedige masanın önündeki tabureye çöktü. İçinizde herhangi bir kuşku kalmasın diye bakın. Adam böyle diyerek sivil ceketinin göğüs cebinden kahverengi kaplı bir kimlik kartı çıkardı. Bunu açmasıyla kapaması bir oldu. Sonra gerisin geriye cebine sokarken Transık Bayev ya da Tısık Bayev benzeri bir ad söyledi. Yedige gene de adamın soyadını hatırında tutamadı. Anlaşıldı mı diye sordu Akdoğan bakışlı memur. Yedige ne desin? O da anlaşıldı diye karşılık verdi. Öyleyse işimize başlayalım. Kutlubayev'in en iyi arkadaşı senmişsin burada, öyle mi? Kim bilir öyledir. Neden sordunuz bunu? Akdoğan bakışlı adam uzun sigarasından bir soluk çekti. Yedigey'in söylediklerini doğru işitip işitmediğini anlamak istercesine kim bilir öyledir diye üsteledi. Bırakalım bunu. Anlaşılıyor. Cam gibi aydınlık gözlerinde alaylı bir gülümseme belirdi. İçinde bulunduğu durumdan büyük bir zevk alırcasına sordu. Dostum, neler yazıyoruz bakalım? Ne yazıyormuşuz ki? İşte ben de bunu öğrenmek istiyorum. Neden söz ettiğinizi anlamadım. Gerçekten mi? Bir düşün bakalım. Evet, neden söz edildiğini anlamadım. Kutlubayev neler yazıyor? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Herkes biliyor. Yalnız sen bilmiyorsun. Olur mu öyle şey? Onun bir şeyler yazdığını ben de biliyorum ama ne yazdığını bilemem. Beni ne ilgilendirir? Adamın canı yazmak istiyormuş, otursun yazsın. Bundan kime ne? Akdoğan bakışlı, mermi gibi delici göz bebeklerini Yedige'ye çevirerek büyük bir şaşkınlık içinde yerinden hopladı. Nasıl bundan kime ne? Demek ki her isteyen istediğini yazsın, öyle mi? Bu konuda aklına o mu çeldi? Kimse benim aklımı çelmedi. Akdoğan bakışlı, onun ne söylediğine pek aldırış etmedi. Şaşkınlığını üzerinden atamamış gibiydi. Düşman kışkırtması diye işte buna derler. Herkes eline bir kalem alıp bir şeyler çiziktirmeye kalksa durumumuz nice olur. Düşündün mü nice olur? Herkes kafasına eseni söylese sonu neye varır? Doğru söylemiyor muyum? Böyle yanlış düşünceler nereden girdi kafanıza? Hayır dostum, izin vermeyeceğiz böyle şeylere. Karşı devrime geçit yok bu ülkede. Yedigey tepesinden aşağı boca edilen bu söz sağanağı altında serseme döndü, ne diyeceğini bilemedi. Gene de hiçbir şey olmamış gibi çevresinde her şeyin yerli yerinde kalmasına çok şaşırdı. Taşkent treninin geçişini pencereden görürken bir an şöyle düşündü. İşlerine güçlerine giden insanlar vagonlarında oturup çay ya da vodka içiyorlar, aralarında konuşuyorlar. Fakat hiçbiri Boranlı durağında bir adamın bilmem ta nereden gelmiş, Akdoğan bakışlı bir müfettişin karşısında ter döktüğünden haberi yok. Göğsüne çöreklenen bir sızıyla kendini odadan dışarı atmak, hızla uzaklaşan trene yetişmek, onunla birlikte dünyanın ta öbür ucuna kaçmak geldi içinden. O anda orada bulunmasın da nereye giderse gitsindi. Ne diyorsun? Sorunun özü bu. Kavradın mı şimdi? dedi Akdoğan bakışlı. Kavradım ya, yalnız benim de öğrenmek istediğim bir şey var. Adam çocukları için anılarını yazıp saklamak istemiş. Cephede tutsak kaldığı yerde partizanlar arasında başından neler geçtiğini anlatmış. Bunda ne gibi bir kötülük olabilir? Çocukları için mi dedin? Sen onu benim külahıma anlat. Parmak kadar çocuklara anılarını bırakacakmış. Kimse yutmaz bunu. Deneyimli bir düşmanın nasıl çalıştığını anlamıyorsun daha. Onu kimsenin görmeyeceği, izlemeyeceği ıssız bir köşeye sinmiş, yaz babam yaz, istediğini yaz. Bunun ne zararı var? Adam kendi düşüncelerini başkalarına söylemek isteyip de söyleyemediği sözleri çocukları büyüyünce açıp okusunlar diye yazdıysa ne var bunda? Akdoğan bakışlı başını iki yana sallayarak sistemli sistemli. Hangi söylemek istediği sözler, hangi kendi düşünceleri dedi. Kendi düşüncesi ne demek? Kendi dünya görüşü anlamına mı geliyor bu? Söylemek isteyip de söyleyemediği sözü olamaz insanın. Çünkü kağıda dökülmüş söz artık onun kendi sözü değildir. Ağızdan çıkan söz, kuş değil tutamazsın deyişi ne derece doğruysa, kalemle yazdığını baltayla kesip atamazsın deyişi de o derece doğrudur. Dipnot. Kalemle yazdığını baltayla kesip atamazsın deyimi, dilimizde bulunmadığı için buna benzer bir atasözümüzü eşleştirip anlaşılmasını sağlamak istedim. Çevirenin notu. Herkes aklına eseni yazmaya kalksa bununla baş edilir mi? Bakın, partizan defterleri, Yugoslavya'da geçen geceler ve gündüzler adını verdiği şeyler. Böyle diyerek muşamba kaplı kalın üç defteri masanın üstüne fırlattı. Birer yüz karası bunlar. Sen de burada kalkmış, arkadaşına arka çıkmaya çalışıyorsun. Biz onun foyasını çıkaralı çok oldu. Ne foyası, neyini buldunuz? Akdoğan bakışlı, oturduğu sandalyede gövdesini hızla geriye itti, cam gibi duru gözlerini kırpmaksızın, Yedigey'in yüzünden ayırmaksızın ona alaylı alaylı baktı. Alay ettiği için gizlice zevk duyarak, beklenmedik bir biçimde şunları söyledi. Ne bulduğumuzu bırak da biz bilelim. Bu bizim işimiz. Bizden başka kimsenin bilmesi de gerekmez. Bunları söylerken büyük bir zevk duyuyor, bu sözlerin karşısındakinin üzerinde bırakacağı etkiden dolayı kendinden geçiyordu. Yedigey'i şaşkınlık içinde, madem öyle biz de bilmeliyiz dedi. Berike eğilip bir şeyler yazarken bir yandan da konuşuyordu. Onun düşmanca yazdığı anılar başına iş açacak. Bunu böyle bilesin. Ben de seni akıllı bir adam sanıyordum. Çalışkanlıktan önde geldiğin için güvenmiştim sana. Gene de eski bir savaşçı olarak düşmanının iç yüzünü açığa çıkarmada bize yardım edeceğine inanıyorum. Yedigey suratını astı, alçak bir sesle fakat anlaşılır, kuşku bırakmaz bir tonla. Ben herhangi bir yazıya imzamı koymam, bunu ta baştan söyleyeyim dedi. Akdoğan bakışlı, karşısındakini mahveden bir bakış fırlattı. Kimsenin senden imza falan istediği yok. İmza etmezsen elimize bir şey geçmeyeceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Senin imzan olmadan da bu adama sorumluluğunu bildirecek malzemeyi topladık. Yedigey bir güçsüzlük, karşısındakinin saldırısından yılgınlık duyduğu için sesini çıkarmadı. Fakat aynı zamanda Aral Gölü'nün dalgaları gibi yapılanları kabul etmemekten doğan bir öfke, zehirli bir kin kabardı yüreğinde. Bir an Akdoğan bakışlı herifi kuduz köpekler boğazlar gibi boğazlamak geldi içinden. Bunu rahatça yapabileceğini biliyordu. İki eliyle birden sarılıp boğduğu faşistin damarlı kalın boynu canlandı gözlerinin önünde. Boğmaktan başka çıkar yol kalmamıştı. Düşman savunmasını kurdukları mevzilerden söküp atmaya çalıştıkları bir sırada onunla beklenmedik bir anda siperde yüz yüze gelmişlerdi. Önce düşmanı kanatlardan kuşatmışlar, siperlere el bombaları atmışlar, siper çıkışlarına makineli tüfek ateşine tutmuşlar, ilerleyecekleri hattı iyice temizlemişlerdi. İleri atılıp düşman siperlerine girdikleri sırada Yedigey karşılaşmıştı onunla. Alman, bütün mermilerini bitiren bir makineli tüfek nişancısı olmalıydı. Onu tutsak alıp geriye götürmeyi tasarlarken Yedigey adamın elinde bir bıçak gördü. Ansızın çekip havaya kaldırmıştı. Yedigey bunu görür görmez miğferini çıkarıp karşısındakinin suratına yapıştırdı. İkisi birden yuvarlandılar çukura. Adamın boğazına sarılmaktan başka çare kalmamıştı. Yedigey bunu yaptığında Alman boğuk boğuk sesler çıkarmaya, sonra hırlamaya, ellerinin arasında kıvranmaya, düşürdüğü bıçağı bulmak için parmaklarıyla yerleri tırmalamaya başladı. Her an sırtına bıçağının saplanmasını bekleyen Yedigey, ağzı sırıtan, yüzü gitgide kararan düşmanın kıkırdaklı boğazına çöktü, zayıflamayan, hayvanımsı bir güçle homurdana homurdana sıktı sıktı. Ancak Berike'nin canı çıkıp keskin bir sidik kokusu ortalığa yayılınca gevşetti kasılıp kalan parmaklarını. O anda midesi kabardı, içinden bir öğürtü koptu, gözlerinin önü karardı, inleyerek ağzından kusmuklar saçarak uzaklaştı oradan. Bu olayı ne o zaman ne de daha sonra kimseye anlatmadı. Arada bir bu korkulu olay düşüne girerdi. Uyandığında dünya başına yıkılır, yaşamak istemezdi. Akdoğan bakışlarının karşısında aynı şey hatırına gelince öğürtüyle birlikte bir tiksinti kabardı içinden. Biliyordu nedenli nefret de etse karşısındaki kurnazlıkta akılda ondan üstündü. Bu da ona çok dokundu. Adam masasına eğilmiş, yazı yazarken Yedige'yi onun ileri sürdüğü savlarda zayıf noktalar bulmaya çalışıyordu. Çok geçmeden buldu aradığını. Bu sözlerde mantık dışılık, gerçekle bağdaşmazlık vardı. Bir insan düşmanca anılar yazmakla suçlanabilir miydi? Düşmanca ya da dostça anılar olabilir miydi ki? Anılar geçmişte yaşanan, şimdi gerilerde kalmış olaylarla ilgiliydi her zaman. Bu duruma göre insan ancak gerçekte yaşadığı şeyleri anımsardı. Heyecandan boğazının kuruduğunu hissediyordu. Gene de sözleri çok sakin söylemeye çalışarak, "Senden sormak istediğim bir şey var," dedi. Ondan korkmadığını, yaltaklanmayı ise aklının köşesinden geçirmediğini göstermek için sen demişti. Sarı özek bozkırlarından öte sürgün yeri yoktu ya. Sen diyorsun ki Kutlubayev düşmanca anılar yazmış. Ben bundan bir şey anlamadım. Anılar düşmanca ya da dostça olur mu? Açıklar mısın bunu? Benim bildiğim insanlar bir zamanlar karşılaştığı ama şimdi olmayan şeyleri anımsarlar. Neyi yaşamışlarsa onu anımsarlar. Senin dediğine göre iyi şeyler yaşamışsa anımsasın ama yaşadıkları kötüyse anımsamasın, unutsun. Ben böyle söz işitmedim hiç. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Bir insan düş görmüşse onu anımsayacaktır, değil mi? Peki bu korkulu bir düşse gördüğü düşü de mi anımsamayacak? Bakın şunun söylediklerine, tüh Allah kahretsin. Felsefe yapmayı seviyorsun. Amacın benimle tartışmak değil mi? Köy filozofu. Bir süre sustu, sonra nişan alıp ateş eder gibi takır takır konuşmaya başladı. Dünyada birçok olay yaşanır. Bunu tarihsel olaylar anlamında söylüyorum. Neler olduğu, nasıl olduğu pek önemli değil. Asıl önemlisi geçmişi, şimdi işimize yaradığı, bizlere gerekli olduğu biçimde anlatmalı. Sözlü ya da yazılı olarak. İşimize yaramayacak şeyleri ise anımsamaya hiç gerek yok. Eğer bundan sakınmazsan düşmanca bir tavır içine giriyorsun demektir. Ben öyle düşünmüyorum. Söylediklerin doğru olamaz, dedi Yedigey. Senin nasıl düşündüğünü soran yok. Sen sorduğun için söylüyorum bunları. Hani anlamadığını söylemiştin ya demin. İyilik olsun diye yapıyorum bunu. Aslında sana açıklamada bulunmak zorunda değilim. Şimdi bırakalım bunları da işimize dönelim. Söyler misin? Kutlubayev seninle işten konuştuğu bir sırada, diyelim ki içki sofrasında, bir takım İngiliz atlarından söz etti mi? Yedigey çok şaşırmıştı. Ne diye söz etsin böyle şeylerden? Ne diye mi? Akdoğan bakışlı Abu Talib'in yazdığı partizan defterlerinden birini açtı, kırmızı kalemle altını çizdiği yeri okumaya başladı. 27 Eylül'de bulunduğumuz yere bir albayla 2000 başıdan oluşan bir İngiliz askeri kurulu geldi. Resmi geçitle onların önünde yürüdük, selamladılar hepimizi, sonra komutan çadırında topluca yemek yedik. Yugoslavlar arasında yabancı partizanlar olduğumuz için bizi de aralarına almışlardı. Beni tanıştırdıkları sırada albay nazik bir biçimde elimi sıktı. Çevirmen aracılığıyla nereli olduğumuzu, oraya nasıl geldiğimi sordu. Kısaca anlattım. Şarap doldurdular, birlikte kadeh kaldırdık. Sonra aramızda uzun konuşmalar oldu. İngilizlerin bu yalın, içten davranışından çok hoşnut kalmıştım. Albay büyük bir şansın, onun sözleriyle Tanrı'nın bizlere Avrupa'da faşizme karşı birleşmede yardımcı olduğunu söyledi. Eğer aramızda birleşmesek, Hitler'e karşı koymanın iyice zorlaşacağını, belki de savaşın parçalanan halklar için felaketli bir sonla bitebileceğini belirtti. İşaretlenen yerin okunması bitince Akdoğan bakışlı defteri önüne koydu. Bir sigara daha yakıp dumanını savura savura bir süre sustuktan sonra, buradan da anlaşılıyor ki Stalin'in dehası olmadan zaferin gerçekleşmeyeceği konusunda Kutlubayev İngiliz albayına herhangi bir itirazda bulunmamış. Sanki partizanlar Avrupa'da her yerde çarpışsalar ya da başka şeyler yapsalar ellerinden bir şey gelirmiş gibi. Adamın kafasında yoldaş Stalin'e saygı dahi yok. Anlıyorsun değil mi? Belki de İngiliz albayına öyle şeyler söylemiştir de buraya yazmayı unutmuştur. Yok canım, öyle bir satıra rastlanmadığı gibi yazdıklarının havası da öyle değil. Senin dediklerini kanıtlayacak tek söz bulamazsın. Ayrıca bir şey daha var. Bu yazdıklarını onun 1945'te Yugoslav Partizan Birliği'nde dönüşünde denetleme kurulunda verdiği ifadeyle karşılaştırdık. Orada İngiliz kuruluşundan hiç söz edilmiyor. Bu yüzden karışık bir durumla karşı karşıyayız. İngiliz istihbarat örgütüyle bir ilişkisi bulunmadığını kim temin edebilir? Yedigey'in içine gene bir sızı düştü. Akdoğan bakışlarının konuyu nereye doğru saptırdığını tam olarak görebilmiş değildi. Düşün bakalım, Kutlubayev sana bir takım İngiliz adları söyledi mi? İngiliz kurulunda kimlerin bulunduğunu öğrenmek bizler için çok önemli. Adları nasıl olur bu adamların? John, Clark, Smith, Jack gibi şeyler. Onun ağzından böyle adlar işitmedim. Ne onun ağzından ne de daha önce. Akdoğan bakışlı Yedigey ile görüşmenin ona fazla bir şey sağlayamamasından dolayı somurttu. Kara kara düşünmeye başladı. Sonra gizli bir şey söylermiş gibi sesini alçalttı. Burada okul açmış. Çocukları okutuyormuş öyle mi? Yedigey ister istemez güldü. Ne okulu? Onun iki çocuğu var. Benim de iki kızım. İşte okul dediğiniz bu. Büyükler beşer, küçükler de üçer yaşında. Çepeçevre çöl. Çocuklar nereye gidip ne yapacaklar? Çocukları oyalıyorlar. Böylece de belki bir şeyler öğretiyorlar. Karısı da olsun, kendisi olsun meslekten öğretmen. Onlara masal okuyorlar, resim yapıyorlar. Bu arada onlara da bir şeyler çizdirip türkü söyletiyorlar. Okulumuz bu işte. Ne gibi şarkılar söylediklerini biliyor musun? Her türlü çocuk şarkısı. Anımsamıyorum şimdi. Kutlubayev ne öğretiyordu onlara? Neler çiziyorlardı? Harfler, bildiğimiz resimler. Bu arada bir takım kolay sözcükler. Şu sözcüklerden birkaçını söyler misin? Ben hangileri olduğunu nereden bileyim şimdi? Akdoğan bakışlı, çocukların çiziktirdiği defterler arasından bir yaprak bulup çıkardı. Öyleyse ben sana söyleyeyim. Onlara öğrettiği ilk sözcükler bunlar. Bak, çocuklar ilk sözcük olarak neyi öğrenmişler? Bizim evimiz. Ne diye bizim Utku'muz yazdırmamış? İnsanın aklına gelecek ilk sözler değil mi bunlar? Ama onun aklına gelmez öylesi. Utku ve Stalin birbirinden ayrılmaz sözcüklerdir. Yedigey ne diyeceğini bilemedi. Bu adamın baskısı karşısında küçük düşürülmüş hissetti kendini ve Zaripa ile Abu Talib'e acımaya başladı. Aklı bir şeye ermeyen dört ufak çocuğa bunca zamanlarını, güçlerini harcayan bu iki insanın onlara bir şeyler öğretmek için çırpındıklarını düşününce büyük bir öfkeye kapıldı. Adama dik dik bakarak, madem öyle şunu bunu değil, bizim Lenin'imiz diye yazmayı öğretmesi daha uygun olmaz mıydı dedi. Lenin herkesten her şeyden önce gelmez mi? Bu beklenmedik çıkış karşısında Akdoğan bakışlarının bir an soluğu tutuldu, sonra ciğerlerinden ağır ağır sigara dumanını çıkararak ayağa kalktı. Odada gezinmek istiyor fakat daracık odada adım atacak yer göremediği için şaşkın şaşkın duruyordu. Bir süre sonra kısık bir sesle, "Biz Stalin deriz ama Lenin anlarız" diye ağzının içinde bir şeyler geveledi. Bu buluşundan dolayı biraz rahatlamıştı. Yarıştan sonra soluklanan koşucular gibi göğsü inip inip kalkıyordu. Yumuşayan bir sesle, "Aramızda böyle bir konuşma geçtiğini yok sayalım. İkimiz de unutalım bunu" dedi. Yerine oturdu. Oturur oturmaz da sarımtırak cam gözlü, bozdağın bakışlı adamın duruşundan bir şey okunmayan, soğukkanlı yüzünü yeniden takındı. Demin hırçınlaşan kendisi değildi sanki. Öğrendiğimize göre Kutlubayev çocukların yatılı okullarda okumasına da karşıymış, öyle mi? Senin yanında bu çeşit konuşmalar geçti mi? Böyle bilgileri nereden aldınız? Kim söyledi size bunları? Yedigey büyük bir şaşkınlık içinde bunları sorarken birden hatırına geldi. Abilov'du ona bu gibi şeyleri aktaran. Onun da bulunduğu bir zamanda böyle bir konuşma geçmişti. Akdoğan bakışlı Yedigey'in sorularından dolayı küplere bindi. Dinle beni. Daha önce bildirmiştim. Bilgileri nereden aldığımız, bunları bize kimlerin verdiği kimseyi ilgilendirmez. Kimseye de hesap vermek zorunda değiliz. Unutma bunu. Şimdi sen bana Kutlubayev'in neler söylediğini anlat. Neler söylediğini birden toparlayabilir miyim bilmem. Bizim durakta hepimizden büyük bir işçi var. Adı Kazankap. İşte onun oğlu Kumbel'deki yatılı okulda okur. Çocuk işte. Yaramazlıkları, yalancılığı eksik değil. Geçen Eylül'de de Sabitcan adındaki bu çocuğu okula gönderirlerken babası deveyle götürecekti. Annesi Böke ağlayıp sızlanmaya başladı. yatılı okula verdiklerinden beri oğlunun ele avuca sığmaz, ana baba tanımaz bir çocuk olup çıktığından dem vurdu. Kadın cahil, aklı her şeye ermez. Merkezden uzak yaşıyorlar. Çocuğu yatılı okula vermeyip de ne yapacaklar? Anlaşıldı. Kutlubayev'in söyledikleri önemli bizim için. O neler dedi? Ha evet, o da oradaydı. Bir annenin sezgisiyle birçok şeyi hissedeceğini söyledi. Oğlundaki değişiklikleri, aksaklıkları bir anne anlamayıp da kim anlayacak? Kutlubayev bu arada yatılı okulların başka çözüm yolları bulunmadığı için açıldığını belirtmeye çalıştı. Yatılı okulların çocuğu ailesinden, annesinden, babasından ayırdığını değil de uzaklaştırdığını bildirdi bir öğretmen olarak. Bu konu kolayca tartışılacak bir konu değil. Herkes için, onun için de, başkaları için de. Hak veriyorum ona, bizim de çocuklarımız yetişiyor. Sonunda neler olacak, başımıza ne işler açılacak diye şimdiden içim titriyor. Kötü bir durum. O iş başka, sonradan anlaşılır neler olacağı. Demek oluyor ki, Kutlubayev, Sovyet yatılı okullarının kötü olduğunu söyledi, öyle mi? Kutlubayev, Sovyet yatılı okulları demedi. Yalnız yatılı okul dedi. Bizim yatılı okulu, Kumbel'dekini konuşuyorduk. Kötü sözünü de şimdi ben kullandım. Eğer Kumbel yatılı okulu için söylemiş olsa bile, Kumbel'de Sovyetler Birliği'nde bulunuyor. Aynı anlama gelmez mi? Yedigey karşısındakinin onu yalıtmaya çalışmasından ötürü çileden çıkarak, hayır, aynı anlama gelmez dedi. Adama söylemediği sözleri söyletmeye uğraşma. Bu konuda benim görüşüm de onunkinin aynısı. Ben de öyle düşünüyorum. Tren yolunda kuytu bir durakta değil de başka bir yerde yaşıyor olsaydım çocuklarımı hiçbir zaman yatılı okula göndermezdim. Benim düşüncem bu. Anlaşıldı mı şimdi? Sen istediğin gibi düşün. Orası beni ilgilendirmez. Akdoğan bakışlı böyle dedikten sonra bir an durdu. Şimdi gelelim vardığımız sonuçlara. Demek oluyor ki Kutlubayev kolektif eğitime karşı bunun yararına inanmıyor. Öyle değil mi? Yedigey dayanamadı. Hayır, o hiçbir şeye karşı değil. Niçin yalandan suç yüklüyorsun adama? Doğru mu bu? Akdoğan bakışla onu sokmaya çalışan bir arıyı kovarcasına ellerini sallamaya başladı. Dur dur, bağırmana gerek yok. Şimdi bana bir de şunu söyle. Dönen baykuşu diye bir defter daha yazmış. Nedir bu? Kendisi defterdeki yazıları kazan kapan biraz da senin anlattıklarından derlediğini bildirdi. Gerçekten öyle mi? Yedigey canlandı. Evet, tam dediği gibi. Sarı Özek Bozkırı'nda böyle bir öykü, daha doğrusu söylence vardır. Buraya yakın bir yerde bir zamanlar göçebe oymakların ölülerini gömdükleri, şimdi ise herkesin kullandığı Ana Beyit adında bir gömütlük bulunur. Mankurt oğlu tarafından öldürülen Nayman Ana orada yatar. Peki, yetişir. Yazılanları okuyunca bu kuşun hangi gizli anlama geldiğini çıkartacağız elbet. Akdoğan bakışlı defterin yapraklarını karıştırmaya başladı. Bir yandan da yüksek sesle düşünüyordu. Dönen baykuşu, bundan iyisini arasa bulamazdı. İnsan adı taşıyan bir kuş. Başımıza bir yazar daha çıktı. Yeni bir Muhtar Ayvazov'la karşı karşıyayız anlaşılan. Dipnot. Abay'ın Yolu adlı roman destanında 19. yüzyılda yaşamış büyük Kazak ozanı Abay Kunanbayev'i anlatırken, aynı zamanda halkın geleneklerini, yaşantısını betimleyen Kazak yazarı Muhtar Ömerhanoviç Ayvazov. Çevirinin notu. Derebeylik geçmişini anlatan bir yazar daha. Dönen baykuşu. Gizlenmekle bizi aldatacağını sanıyor. Çocuklar için yazıyorum diye kuytularda sen defterleri doldurursun değil mi? Peki bu kimin için? Bunu da mı çocuklar için yazmış? Akdoğan bakışlı, muşamba kaplı başka bir defter alarak Yedigey'in burnuna dayamıştı. Nedir o diye sordu Yedigey birden şaşırdığı için. Bana neden soruyorsun? Üzerinde Raymalı, ağa ile kardeşi Abdi İha'nın öyküsü yazıyor. Kendin daha iyi bilirsin. Ha o mu? Bu da bir söylence. Yaşlı insanların anlattıkları bir masal. Merak etme, biz de biliyoruz bu masalı. Kulağıma çalınmıştı. Yaşlı bir adam bunamışlığına bakmaksızın 19 yaşında bir kıza tutuluyor. İyi bir şey mi bu yani? Senin Kutlubayev yalnız zararlı bir tip değil, aynı zamanda ahlakça çökmüş bir soysuz. Buna herifin marifetlerini üşenmeden nasıl da uzun uzun anlatmış. Yedigey kıpkırmızı kesildi. Utandığından değildi kızarması. Abu Talib'e bundan daha büyük haksızlık yapılamayacağını anladığı için öfkeden kan yüzüne hücum etmişti. Bağırmamak için kendini güçlükle tutarak, ''Senin kim olduğunu, buraya hangi görevle geldiğini bilmiyorum. Yalnız şunu iyi bilmeni isterim ki Kutlubayev gibi bir baba ve koca olmayı Tanrı herkese nasip etsin. Onu yalnız bana değil, burada istediğinize sorun. Şurada kaç kişiyiz? Hepimiz birbirimizi tanırız. Peki peki, sakin ol. Adam hepinizin beynini yıkamış, kafalarınızı sislendirmiş. Düşmanın açıkça çalıştığı nerede görülmüş zaten. Ama biz foyasını açığa vurmasını biliriz. Senin işin tamam, gidebilirsin. Yedigey ayağa kalktı, şapkasını giyerken gitmek için ağırdan alıyordu. Bu duruma göre Kutlubayev'in durumu ne olacak? Ne yaparlar ona? Defterleri yazı yazdı diye hapse atarlar mı? Akdoğan bakışlı masasından sertçe doğruldu. Dinle, sana bir kez daha anımsatıyorum. Bunlar seni ilgilendirmez. Düşmana niçin koğuşturma açtığımız, ona nasıl davranacağımız, nasıl bir cezayı çarptıracağımız yalnız bizim bileceğimiz iş. Sen boşuna kafanı yorma. Şimdi yoluna git. Hadi oyalanma. Aynı günün akşamı Boranlı durağında başka bir yolcu treni daha durdu. Ancak bu ters yöne gidiyordu. O da kısa bir süre 3 dakikacık kaldı orada. Karanlıkta trenin gelmesini bekleyen birbirine benzer meşin çizmeli 3 kişi Abu Talib Kutlubayev'i de götürmek için yanlarına almışlardı. Birinci hattın başında sırtları bu adamlara dönük, ortada Abu Talib'i bir duvar gibi kuşatan Boranlılar, onlarla birlikte Zarife ile çocukları Yedigey Ukubala duruyorlardı. Tarifeye göre trenin yarım saat gecikmesinden tasalanan durak şefi Abilov ortalarda dolanıyor, hiçbir işe yaramadığı halde herkesi telaşa veriyordu. Ne işi vardı onun burada? Madem kalkmış gelmiş, ötekilerle birlikte durup konuşsaydı ya. Netameli masallardan dolayı Abu Talib yüzünden sorguya çekilen Kazankap o sırada makasta bulunuyordu. Abu Talib'i götürecekleri yere kendi eliyle uğurlamak ona düşmüştü. Karısı Böke ise Yedigey'in kızlarıyla birlikte evdeydi. Benzer çizmeli üç kişi rüzgardan yakalarını kaldırdıkları, herkese sırtlarını döndükleri, bir de hiç konuşmadıkları için yabansı yabansı duruyorlardı orada. Abu Talib'le ötekilerin arasına girerek onu onlardan ayırmışlardı. Abu Talib'le vedalaşmayı bitiren Boranlılar suskundu. Yerdeki karları hışır hışır sürükleyerek belli belirsiz ıslık çalarak bir yel esiyordu. Fırtına başlangıcı mıydı bu? Sarı özek bozkırının göz alabildiğine uzanan enginlerinde donmuş gibi duran bir duman kabardıkça kabardı, yukarı doğru yükseldi. Ayde de gökyüzünde çevresine güçlükle ışık saçan, yalnız herkese küskün, solgun bir leke gibi duruyordu. Acı bir ayaz vardı. Kocasına vermeye hazırlandığı, içine yiyecek ve çamaşır konmuş bir çıkını elinde tutan Zarife bir kenarda sessiz sessiz ağlıyordu. Ukubala ise içini çektikçe ağzından kürem kürem buğu çıkıyordu. Ukubala davulu kürkünün arasına almıştı. Zavallıcık bir şeyler sezinliyor, Ukubala teyzeye sarılırken kaygıyla susuyordu. Herkesten çok üzüntü duyan Ermek'ti. Yedigey hiçbir şeyden haberi olmayan yavruyu kucağına almıştı. Rüzgar vurmasın diye gövdesiyle ona siper olurken çocuk sızlanıyordu. ''Hadi babacık, gelsene yanımıza. Neden gelmiyorsun? Seninle birlikte biz de gitmeyecek miyiz?'' Abu Talib oğlunun konuşmasını duyunca irkildi, geriye dönüp ona bir şeyler söylemek istedi. Fakat benzer çizmeli üç kişi buna bile izin vermediler. Hatta biri sertçe çıkıştı toplananlara. ''Hadi durmayın burada. İşitiyor musunuz? Şöyle uzaklaşın bakayım, sonra yaklaşırsınız.'' İster istemez biraz daha uzaklaştılar. Lokomotifin saçtığı ateşin kızıllığı uzaktan gözüktü. Ortada toplananlar kıpırdamaya, durdukları yerde dolaşmaya başladılar. Zarife dayanamadı, hıçkırıklarını koyverdi. Onunla birlikte Ukubala da sesini yükseltti. Tren kendisiyle birlikte ayrılığı da getiriyordu. Havada uçuşan soğuk, karanlığı alnındaki ışıklarla delen lokomotif çevresini saran sisler arasından gürültüyle sıyrıldı, sonra kara bir kütle olup büyüdü. Lokomotif yaklaştıkça önünü aydınlatan farları havaya yükseldi, İki ışık sütunu ile raylar arasında karları savuran rüzgar burgaçları gözüktü. Piston ve kollarını çıkardıkları gürültü açıkça işitilmeye başladı. İşte vagonların dış çizgileri de belirginleşti. Babacık, babacık, bak tren geliyor. Ermek babasının karşılık vermemesi üzerine şaşkınlık içinde sustu. Sonra dayanamadı, yeniden bağırdı. Babacık, babacık. Ortalıkta dolaşıp duran durak şefi Abilov üç kişinin yanına yaklaştı. Posta vagonu katarın başında bulunur. Lütfen ileriye doğru yürüyün. Oradan bineceksiniz. Kalabalık ileri doğru yürüdü. Tren arkadan hızla yaklaşıyordu. En önde arkasına bakmaksızın yürüyen Akdoğan bakışlı vardı. Onun yerisinde Abu Talip'le Akdoğan bakışlının geniş omuzlu iki yardımcısı, biraz geride ise Zarıpe ile kucağında davulu taşıyan Ukubala. Ermek'e sımsıkı sarılan Yedigey onların da arkasında biraz yandaydı. Kadınların çocukların yanında ağlamamak için uzaklaşmıştı onlardan. Boğazına gelip gelip bir yumru tıkanıyor, ağlamamak için kendini zorluyordu. Bir yandan da Ermek'e kırık dökük bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ermek, sen akıllı çocuksun yavrum, akıllısın. Akıllı çocuklar ağlamazlar değil mi? Tren yürüyüşünü gittikçe yavaşlatarak durağa yaklaştı. Lokomotif tam kalabalığın hizasına gelince güçlü bir fışırtı koyverdi. Bu arada tren sorumlusunun keskin düdüğü çınladı. Yedigey'in kollarındaki çocuk birden irkilerek silkindi. Korkma yavrum, korkma dedi Yedigey. Senin yanındayım. Her zaman da yanında kalacağım. Korkma. Kulakları tırmalayan bir gıcırtıyla uzun uzun gıcırdayarak tren durdu. Pencereleri kar tozuyla, kırağıyla perdelenen, kaskatı buzla körleşen vagonlar oldukları yerde çakıldılar. Ortalığı bir sessizlik kapladı. Fakat aynı anda lokomotif yeniden kalkma çabası içinde bir fışırtı saldı. Posta vagonu lokomotifin arkasındaki bagaj vagonundan sonra geliyordu. Ortasında çift kapısı bulunan posta vagonunun pencereleri parmaklıkla örülmüştü. Vagonun kapısı açıldı. Astarı pamukla beslenmiş, ceket ve pantolon giymiş, başlarında resmi postacı şapkası bulunan biri kadın, biri erkek, iki görevli dışarı çıktı. Rütbeci erkekten yüksek olduğu anlaşılan kadın elinde bir fener tutuyordu. İri bir gövdesi, geniş göğüsleri vardı. Aşağıdakileri aydınlatmak için feneri kaldırarak, "Trene binecek olanlar siz misiniz? Bekliyorduk, yer hazır," dedi. Elinde büyük bir çantayla basamağa önce Akdoğan bakışlı çıktı, öteki ikisi geride kalanları sıkıştırıyordu. "Çabuk olun biraz, bizi yolumuzdan alıkoyuyorsunuz." Abu Talip onu uğurlayanlara döndü, çabuk çabuk. "Çok geçmez dönerim, bir yanlışlık var bu işte, çok geçmez geri dönerim," dedi. Sonra çocuklarına sarılıp öpmeye başladı. Bunu gören Ukubala hıçkırıklarını tutamadı. Abu Talip çocukları kucaklayıp bağrına basıyor, hiçbir şeyden anlamayan yavrucuklara durumu açıklamaya çalışıyordu. Bütün bunlar bir el fenerinin ışığında olup biterken lokomotif kalkmak için istim vermişti. İstimin hemen ardından elektrik akımı gibi katar boyunca ansızın yayılan kulak çınlatıcı bir düdük duyuldu. Akdoğan bakışlının iki yardımcısı Abu Talip'i basamaklara çektiler. "Tamam, bin çabuk, tren kalkıyor." Abu Talip'le Yedigey son anda kucaklaştılar. Bir anlığına öylece kalarak ıslanmış, kılları uzamış yanaklarını birbirlerine dokundurarak akıllarıyla, yürekleriyle, bütün benlikleriyle her şeyi anladılar. "Onlara gölü anlat," diye fısıldadı Abu Talip. Onun son sözleriydi bu. Yedigey onun ne demek istediğini anlamıştı. Çocuklarına Aral Gölü'nü anlatmasını istiyordu ondan. Ayırmak için ikisini itip kalkmaya başladılar. "Yeter artık, bin çabuk, kalkıyoruz." İki yardımcı arkadan omuzlarıyla iterek Abu Talip'i vagonun içine soktular. Ayrılığın korkutucu özünü ancak o zaman kavrayabildiler iki küçük çocuk. Aynı anda bağırıp aynı anda ağlamaya başladılar. "Babacık, baba, babacık, baba." Yedigey kucağında Ermek'le vagona atıldı ama önünde şişman kadın vardı. "Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, aman tanrım," diyerek kocaman gövdesiyle geçidin önünde durdu, Yedigey'i iri göğüsleriyle geriye itti. Çocuklar babalarının arkasından bağırışınca Yedigey'in içinde öylesine bir öfke kabardı ki Akdoğan bakışlığı yakalayıp kendi elleriyle boğmak için gerekirse Abu Talib'in yerine aynı yolculuğa çıkmaya çoktan razıydı. Ama o anda bunu kimse anlayamadı. "Burada durmayın, gidin buradan, gidin." Elinde fener tutan kadın böyle bağırırken ağzından çıkan sigara kokusuyla karışık acı soğan kokusu sinmiş ılık buhar Yedigey'in yüzüne çarptı. Zarıpe kocasına vereceği çıkının elinde kaldığını son anda anımsamıştı. "Al bunu ona verin, içinde yiyecek var," diyerek çıkını kapıdan içeri fırlattı. Bunun ardından kapı kapandı, ortalığa bir sessizlik çöktü. Lokomotif kalkış işaretini verdikten sonra kıpırdandı. Ağır ağır hızını arttırarak tekerleri gıcırtıyla dönerek kara tren yola koyuldu. Boranlılar sımsıkı kapalı vagonun önünde ne yaptıklarının farkına varmadan onunla birlikte yürümeye başlamışlardı. İlk kendine gelen Ukubala oldu. Geriye dönüp Zarıpa'yı kucakladı, onu kollarının arasında sımsıkı kavrayarak öylece durdu. Bir yandan da hızını arttırdıkça arttıran trenin tekerleklerinin çıkardığı takırdıyı bastırarak bağırdı. ''Davul, dur yerinde, gitme yanımızdan, annenin elinden tut.'' Kucağında taşıdığı ermekle birlikte trenin arkasından bir süre daha koşan Yedigey, son vagonda onlara geçince durdu. Gürültüsü gitgide azalarak, seyrekleşen ışıkları sönerek tren uzaklaştı, gözden kayboldu. Uzun uzun öten düdüğü son kez işitildi. Yedigey geriye döndü, kucağında ağlayıp duran çocuk dinmek bilmiyordu. Ancak evde sobanın başında dilsizleşmiş gibi dikilirken Abilov geldi hatırına. Yavaşça kalktı, giyinmeye başladı. Ukubala durumu hemen anlamıştı. Kocasını kolundan tuttu. ''Nereye gidiyorsun? Dokunma ona. Elini sürmeye kalkma. Karısı gebedir. Ayrıca buna hakkın da yok. Nereden biliyorsun? O mu yaptı bakalım?'' ''Sen merak etme. Ona elimi sürecek değilim. Yalnız artık buralarda kalmaması gerektiğini bilmeli. Nereye giderse gitsin. Söz veriyorum, saçının kılına dokunmayacağım. İnan bana.'' Yedigey böyle dedikten sonra kolunu kurtardı, evden çıktı. Abilovların pencereleri aydınlıktı. Yatmamışlardı demek. Karları ağır adımlarla çiğneyerek Yedigey kapıya yaklaştı. Hızlı hızlı çaldı. Kapıyı açan Abilov'du. Adam onu görünce korkudan yüzü sapsarı kesildi. Bir adım geriledikten sonra ''Aa Yedike, gir içeri gir.'' dedi. Yedigey soğuk havayı da birlikte getirerek içeri girdi. Kapıyı arkasından kapadıktan sonra durdu. Elinden geldiğince soğukkanlı olmaya çalıştığı bir sesle ''Niçin o çocukları babasız bıraktın? Neden yaptın bunu?'' diye sordu. Abilov dizlerinin üstüne düştü. Yedigey'in gocuğunun eteklerine yapışmak için sözcüğün gerçek anlamıyla yerde sürünmeye başladı. ''Yemin ederim ben yapmadım Yedike. İşte çocuğumun yüzünü görmeyeyim ki ben bir şey yapmadım.'' Korkudan yerinde ölü gibi katılan karısına dönüp baktı. Konuşurken dili dolaşıyor, nasıl davranacağını bilemiyordu. ''Bak sana yemin ediyorum, vallahi ben değilim. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Hepsi o müfettişin başının altından çıktı. Ne yazıyordu, niçin yazıyordu diye durmadan kurcalayan hep o. Müfettiş yaptı bütün bunları. Benden böyle bir şeyi nasıl beklersiniz? Çocuğumun yüzünü görmeyeyim ki benim bir suçum yok.'' Demin trenin yanında dururken o acıklı durumu görmemek için yerin dibine geçesim geldi. Ah o müfettiş yok mu ya? Söylediği sözlerle aklımızı çeldi, bizi kandırdı. Böyle olacağını bilir miydim? Nereden bilecektim? Yedigey durak şefinin konuşmasını kesti. Peki ayağa kalk da adam gibi konuşalım. Bak karının yanında söylüyorum. Dileyelim bu iş hayırlısıyla sonuçlansın. Senin hiçbir suçun yoksa bile durum değişmez. Ayrıca nerede görev yaptığın ailen için önemli değil. Ama bizler ömrümüzün sonuna değin buraya bağlıyız. Onun için iyi düşün. İlk fırsatta başka bir yere gitmek için uğraş. Bu benim sana öğüdüm olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir daha da aynı konuya dönmeyelim. Bunu söylemek için geldim evinize. Yedigey sözünü bitirdikten sonra kapıyı arkasından kapadı, çıktı gitti.